Türk İdare Tarihi Blok 17. Osmanlıların devlet anlayışındaki temel kavram adalet anlayışıdır. Eski Türk ve İslam geleneklerine göre şekillenmiş bu kavram Osmanlı yönetiminin temel kavramlarından biri olmuştur. Osmanlı merkezi yönetiminin ana unsuru Divan-ı Hümayun olmuştur. Kuruluş yıllarında daha iptidai bir şekilde varlığı bilinen divanın yapısı devletin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Devlet kararlarının alındığı ve bir nevi bakanlar kurulu gibi çalışan divanın üyeleri her gün sabah namazından sonra padişahın huzurunda toplanarak devlete ve halka ait askeri, mali, hukuki ve örf işler hakkında karar verirdi. Divanda padişah, veziri azam ve diğer vezirlerden başka kazasker, defterdar ve nişancı bulunmaktaydı. Dolayısıyla yürütme organı gibi çalışan Divan-ı Hümayun Osmanlı merkez teşkilatının tamamını kapsıyordu. Osmanlı Devleti'nde başta merkez teşkilatı olmak üzere taşra teşkilatı Divan-ı Hümayun'a bağlı iki birimden oluşmaktadır ki bunlar da eyalet ve kaza teşkilatlarıdır. Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinden itibaren taşra idaresinde her idari birime Divan-ı Hümayun'dan iki amir tayin edilmiştir. Bunlardan ilki sultanın yürütme yetkisini elinde bulunduran ve askeri sınıftan olan bey ile diğeri sultanın hukuki yetkilerini kullanarak temsil eden ve ilmiye sınıfı mensubu olan kadı idi. Bey, kadının hükmü olmadan ceza veremezken, kadı da beyin izni olmadan bulunduğu kazada kendiliğinden bir yaptırım faaliyetinde bulunamazdı. Kadılar, mutlaka yüksek eğitim almış, medrese tahsilli kişiler arasından seçilirler ve 2 sene süre ile görevde kalırlardı. Osmanlı Devleti'nde taşra, idari bakımdan köy, nahiye, kaza, sancak ve eyaletlere ayrılmıştır ki kendisine bağlı olan köylerin nahiyelerle birleşmesinden kaza, kazaların birleşmesinden sancak, sancakların birleşmesinden de eyaletler meydana gelmiştir. Ancak ilk dönem Osmanlı taşra teşkilatında bu tabirlerin birbirinin yerine kullanıldığı tespit edilmiştir. Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde askeri teşkilatın önemli bir yeri vardır. Bir nevi asker devleti diyebileceğimiz Osmanlı Devleti'nin en önemli mevkileri bu sınıfın elinde olmuştur. Ancak kuruluş yıllarında daha bir beylik aşamasında iken düzenli askeri birlikleri yoktu ve daha çok savaş sırasında toplanan bir nevi gönüllü askerlerden oluşan bir güce sahipti. Osman Gazi'nin şöhreti yayılıp beyliğin toprakları genişledikçe bu gönüllü savaşçıların sayısı artmaya başlamıştır. Kuruluş döneminde yapılan ilk fetihler ise daha çok beyliğe tabi olan atlı aşiret kuvvetleri sayesinde yapılabilmiştir. Osmanlı askeri teşkilatının oluşmasında Türkiye Selçukluları, İlhanlık ve Memlüklerin etkisi görülmektedir. Özet 72 Türk İdare Tarihi 1. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un asli üyelerinden değildir? A. Veziri Azam B. Nişancı C. Defterdar D. Kazasker E. Anadolu Beylerbeyi 2. Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı kanunnamesi hangi hükümdar zamanında çıkarılmıştır? A. 1. Murat B. Orhan Gazi C. Yıldırım Bayezid D. Fatih Sultan Mehmet E. Osman Gazi 3. Aşağıdaki terimlerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimiyle ilgilidir? A. Müsellem B. Tımar C. Cebeci D. Azab B. Nişancı 4. Erken dönem Osmanlı askeri teşkilatının ilk düzenli birliklerine ne ad verilir? A. Akıncılar B. Yeniçeriler C. Yaya B. Müsellem D. Topçular E. Serhat Kulları 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askeri teşkilatının kuruluşunda tavsiyeleriyle rol oynamıştır? A. Çemberli Halil B. Lala Şahin C. Alaeddin Paşa D. Aşık Paşazade E. Timurtaş Paşa 6. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti'nin taşra idaresi büyükten küçüğe doğru olarak sıralanmıştır? A. Köy kaza nahiye sancak beylerbeylik B. Beylerbeylik sancak kaza nahiye köy C. Sancak kaza beylerbeylik nahiye köy D. Beylerbeylik nahiye sancak kaza köy E. Beylerbeylik kaza nahiye sancak köy 7. Divan Hümayun'da şer'i ve hukuki işlere kim bakardı? A. Vezirler B. Defterdar C. Veziri Azam D. Nişancı E. Kazasker 8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk veziri azamıdır? A. Süleyman Paşa B. Rüstem Paşa C. Lala Şahin Paşa D. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa E. Timurtaş Paşa 9. Osmanlı eyalet askerleri hangi askeri birliklerden oluşur? A. Tımarı Sipahiler Azaplar Akıncılar B. Cebeci Ocağı Yeniçeriler Kapıkulu Süvarileri C. Tımarı Sipahiler Topçular Azaplar D. Akıncılar Azaplar Yeniçeriler E. Yaya B. Müsellemler Yeniçeriler Azaplar 10. Aşağıdakilerden hangisine Osmanlı arazi teşkilatında geliri en yüksek olan haslar verilmez? A. Sultanlar B. Alay Beyleri C. Vezirler D. Beyler Beyler E. Sancak Beyleri kendimizi sınayalım 3. Ünite Osmanlı kuruluş döneminde yönetim yapısı 73 Profesör İnalcık. Osmanlı 1302'de kuruldu. Ünlü tarihçi Profesör Doktor Halil İnalcık, Osmanlı'nın devlet niteliğini 1302 yılında Yalova'daki Trafos zaferi sonrası kazandığını söyledi. Yalova ve Bilkent üniversitelerince düzenlenen Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi sempozyumunda Profesör Doktor Halil İnalcık, Osmanlı Beyliği'nin devlet statüsünü 1302 yılında Yalova'da Bizans'a karşı yaptığı Trafos savaşıyla kazandığını öne sürdü. Profesör Doktor İnalcık, 70 yıldır bu konudaki gerçekleri dünyaya anlatmak için uğraştığını söyledi. Türk devletlerinde hanedanın kurulması için hutbe okunması ve sikke bastırılması gerektiğini ifade eden ünlü tarihçi Osmanlı, Karacahisar'da payitahtını kurduğu o zaman çoğu Müslüman olan halk kadı tayin edilmesini ve hutbe okutulmasını istemişti. Bunun üzerine camilerde hutbe okutulup kadı tayin edildi. Bunun olduğu tarihi tarihçiler iki asır sonra 1299 olarak kabul etmişlerdir ve öyle süre gelmiştir. Bu zamanlarda sikke basımı da söz konusu değildir. Bunların çoğu hurafeden ibarettir diye konuştu. İnalcık, Osmanlı'nın Oğuzların kayı boyundan geldiği konusunun da hurafeden ibaret olduğunu iddia etti. Türk ananelerinde Hakan'la namzet olanlardan birisinin zafer kazanması gerekiyor. Bu, Tanrı'nın ona bir kut vermesi şeklinde tasvir edilir. O halde araştırmalarımızda bu konuları ön plana çıkaracağız. Osman Gazi, sınırda kendi dönemindeki Alplerle mücadele ediyor. Burada tarihçi hangi eseriyle öteki Alpleri gölgede bıraktığına bakmalı. İşte bu hadise Trafus Savaşı ile gerçekleşmiştir. Yani kendisinden sonra oğlunun hiç itirazsız beylik tahtına oturması, yani hanedanın kurulmuş olması tarihçinin tespit edeceği en önemli şeydir. Orta çağda hanedan demek devlet demektir. İşte bunu temin eden Osmanlı'nın büyük Trafus zaferidir. Trafus Savaşı'nın Bizans kuvvetleriyle Osman Gazi komutasındaki ordu arasında geçtiğini kaydeden İnalcık, bu tarihin Bizans kaynaklarında da geçtiğini belirtti. İnalcık, bu çok önemli savaş konusunda Türk kaynaklarında hemen hiçbir şey bulunmadığını söyleyerek şöyle konuştu. Kaynaklarımla ispat ediyorum, bu savaşın neticesinde Osman'ın şöhreti yayılmıştır. Her taraftan onun emri altına Türkler gelmeye başladı. Demek ki bir ordu sahibidir. Demek ki bu zafer Türk ananesine göre kut sahibi olduğu zaferdir. Kendisinden sonra Orhan hiç itirazsız tahta geçmiştir. İşte bu sebeple bu tarihte bir hanedan olarak kurulduğunu söylüyorum. Bu zamana kadar 1299 olarak kabul ettik. Şimdi bu nereden çıktı diyorlar. Delillerimle, kaynaklarımla ispat ediyorum. Lütfen okuyun. Kaynak: www.ntvmsnbc.com/g 27 Temmuz 2009 Pazartesi. Okuma parçası: bir Osmanlı kronik yazarlarından neşrinin anlattığı bir hikaye kuruluş yıllarındaki idari örgütlenmeyle ilgili bilgiler verir. Bu örnek ulemadan olan Çandarlı Halil Paşa'nın ne devlet idaresindeki yükselişi ve Osmanlı beylerinin atamalarda bunlara verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Karındaşı Eyüp'ti. Anı kadıya danışmak gerek. O zamanda Çandarlı Hayrettin Paşa Bilecik kadısı idi. Kadılığı ana Osman kendi vermişti. Orhan sonra ana İznik'e kadı konuldu. Andan Bursa'ya kadı oldu. Orhan'dan sonra Gazi Hünkar ana kadı asker idindi. Andan vezir olup beylerbeyi dahi oldu ve hem edebalinin hısımı idi. Ana danıştılar. Kaynak: Mehmet Neşri 1995. Neşri Tarihi Kitabı Cihan Numa I. Haz. F.R. Unat M. Aköymen, Ankara. Türk Tarih Kurumu Yayınları. S. 154. 2. Bir Avrupalının gözünden bir Osmanlı divan toplantısını anlatılması bizlere önemli bilgiler sağlar. 1432'ye doğru Edirne'de 2. Murat'ın sarayını ziyaret eden Bertrandon de la Brochuire'de dönemin divan toplantısını şöyle anlatır. Yaşamın içinden tırnak 74 Türk idare tarihi birinci kapıdan geçtik. Kapı içeri doğru açılıyordu ve hepsi elinde değnek, 30 kadar kul kapıcı tarafından korunuyordu. Biri izinsiz girmeye kalkarsa önce uzaklaşması için uyarırlar. Direnirse ellerindeki değneklerle onu uzaklaştırırlar. Milano elçisi girince kapının yanında oturtuldu. Ne zaman bir elçi gelse hemen her gün bir elçi gelir. Sultan kapıda divan kurar. Il fait porte, faire porte için Fransa'da kralın huzuruna kabul edilmek denir. Bizim kurtdur o dediğimiz şeye Türkler padişah kapısı derler. Sultan içeri girdi ve yandaki bir divanhaneye gitti. Oturması için hazırlanmış şey kadife döşeli 5 basamakla çıkılan bir sedirde, adetleri üzere terzilerin çalışırken oturdukları biçimde oturdu. Sonra divanhanenin yanından başka bir yerde beklemekte olan paşalar gelip sultanın önünden geçtiler. Divanhaneye girdiler ve divana katılması adet olan herkes yerini aldı. Divanhanenin duvarı boyunca sultandan olabildiğince uzakta idiler. Kaynak: Halil İnalcık. 2004. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev. Ruşen Sezer. 4. Baskı: İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. S. 95. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı. 1. E yanıtınız yanlış ise merkez teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. D yanıtınız yanlış ise merkez teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. B yanıtınız yanlış ise taşra teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. C yanıtınız yanlış ise askeri teşkilat konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. A yanıtınız yanlış ise askeri teşkilat konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. B yanıtınız yanlış ise taşra teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. E yanıtınız yanlış ise merkez teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. D yanıtınız yanlış ise merkez teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. A yanıtınız yanlış ise askeri teşkilat konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. B yanıtınız yanlış ise taşra teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra sizde bir Osmanlı tarihçilerinden Halil İnalcık, Osmanlılara miras kalan devlet kavramının oluşum sürecini şöyle özetlemiştir. Bu dönemde yöneticiler, Anadolu'daki Selçuklu merkezleriyle İran ve Mısır'dan gelerek, eski Orta Doğu devlet ve yönetim kavramlarını bu yeni ve hızla büyüyen devlete sıkıca yerleştiriyordu. Hint-İran kaynaklı bu devlet ve idare kavram, İslam öncesi dönemde gelişmiş, İranlı ve Hristiyan katiplerin istihdamı yoluyla da Abbasi halifeliğine geçmişti. 11. ve 13. yüzyıllar arasında Orta Asya Türk-Moğol gelenekleriyle değişmiş haliyle de Osmanlılara geçmiştir. Bu cümle esasında Osmanlı tarihi boyunca değişen devletin yönetim yapısının kaynaklarına da atıfta bulunmaktadır. Sıra sizde iki bütün İslam hükümdarları gibi Osmanlılar da tebaası olan halkı reaya olarak sayar. Reaya Tanrı'nın hükümdara emanetidir ve onun görevi bunları korumaktır. Bu anlayış sonucu Osmanlı hükümdarları toplumu iki sınıfa ayırmıştır. İlki reaya yani vergi veren, tarım ve ticaretle uğraşanlardı. İkincisi ise askeri yönetici sınıftı. Bunlar dinlerine ve etnik kökenlerine bakılmaksızın bu sınıfa tabi tutulur. Özellikle reayadan çıkmak için özel izinler gerekirdi. Sıra sizde 3 Osmanlı hükümdarları, kuruluş yıllarından beri ordunun esas gövdesini oluşturan göçebe Türk aşiretleri ve Türk askeri aristokrasisinin idaresi altındaydı. Aynı zamanda devletin ihtiyaçlarına cevap vermeyen bu yapının artık düzenli bir orduya dönüşmesi gerekiyordu. Özellikle 1. Murat zamanında devlete sadık köleler ordusu kurularak Türk askeri aristokrasisinin etkisi azaltılmaya başlandı. Böylelikle Osmanlı Sultanı, göçebe Türkmenleri akıncı kuvvetler olarak sınırlarda kullanıyor ve merkezden uzak tutuyor. Diğer yandan da sadece kendisine sadık devşirmelerden oluşan bir orduyla merkezdeki diğer güç odaklarını kontrol altında tutuyordu. Sıra sizde 4 Divanlı Hümayun, devlete ait siyasi, idari, mali ve hatta askeri işlerin görüşüldüğü, incelendiği ve nihai bir karara bağlandığı en yüksek mercidir. Aynı zamanda adli ve idari anlamda yüksek bir mahkeme konumundadır. Sıra sizde yanıt anahtarı 3. Ünite Osmanlı kuruluş döneminde yönetim yapısı 71. Sıra sizde 5 divan. Her gün sabah namazından sonra padişahın huzurunda toplanarak devlete ve halka ait askeri, mali, hukuki ve örf işler hakkında karar verirdi. Divanda padişah, veziri azam ve diğer vezirlerden başka kazasker, defterdar ve nişancı bulunmaktaydı. Askeri ve örf işleri veziri azamlar, şer'i ve hukuki işleri kazasker, mali işleri de defterdar yürütürdü. Nişancı ise arazi işleri, hasiamet tımar tevcihlerini deftere kaydetmekle yükümlüydü. Yazılan fermanların ve beratların üzerindeki tuğralar da nişancının kaleminden çıkmaktaydı. Hükümdar nerede ise divan orada kurulurdu. Sıra sizde 6 Osmanlı Devleti'nde başta merkez teşkilatı olmak üzere taşra teşkilatı Divanlı Hümayun'a bağlı iki birimden oluşmaktadır ki bunlar da eyalet ve kaza teşkilatlarıdır. Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinden itibaren taşra idaresinde her idari birime Divanlı Hümayun'dan iki amir tayin edilmiştir. Bunlardan ilki sultanın yürütme yetkisini elinde bulunduran ve askeri sınıftan olan bey ile diğeri sultanın hukuki yetkilerini kullanarak temsil eden ve ilmiye sınıfı mensubu olan kadı idi. Bey, kadının hükmü olmadan ceza veremezken, kadı da beyin izni olmadan bulunduğu kazada kendiliğinden bir yaptırım faaliyetinde bulunamazdı. Bu üniteyi tamamladıktan sonra, Osmanlı yönteminin merkez ve taşra örgütlenme modelinin genel yapısını şematik olarak belirleyebilecek, Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda Divanlı Hümayun'daki görevlileri ve görev dağılımını tespit edebilecek, Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda idari birimleri ve görev alanlarını sıralayabilecek, Osmanlı kamu personel yapısının üçlü işlevsel ayrışmasını çözümleyebileceksiniz. Türk İdare Tarihi 17 No. Bloğun sonu.